Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık.
Kesin bir ara aklınıza gelmiştir. Benim gördüğüm renklerin senin gördüğün renklerle aynı olduğunu nasıl bilebilirim? Belki de portakalın turuncu olduğunu öğrenmişizdir fakat hepimiz onu aynı tonda görmüyoruzdur. Ya da zihin felsefesinde sıkça tartışılan argümanlardan birini düşünelim. Diyelim ki kişi de abartılı bir renk körlüğü olsun. Varsayımsal davranıyorum. Turuncu ile yeşili de ters görüyor olsun. Fakat toplum ona öğrettiği için yeşil gördüğünde turuncu, turuncu gördüğünde ise yeşil diyormuş. Bunu nereden bilebiliriz ki? Dahası belki de portakal bile portakal rengi değildir. Renk sadece bizim gördüğümüz bir şeydir. Yani nesnenin kendisine ait bir özellik bile değildir. Eğer bunları siz de düşündüyseniz, sizi felsefe tarihinin ünlü deneyici filozoflarından biriyle tanıştırmak istiyorum. 17. yüzyılda yaşamış İngiliz filozof John Locke. Her zaman olduğu gibi öncelikle dönemin genel havasından, John Locke'un kim olduğundan ve kimlerden etkilendiğinden bahsederek başlayalım. Madem ki bir felsefe tarihi serisi çekmeye baş koyduk, aynı zamanda tarihsel bağlam içerisinde filozofları değerlendirmek, yerlerini, etkilendiklerini ve etkilerini konuşmak da oldukça önemli. 17. yüzyıl hem felsefe hem de bilim tarihinde önemli bir dönüm noktası. O çağda yaşayanlara bakın. Francis Bacon, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Thomas Hobbes, René Descartes, Benedict Spinoza, John Locke, Isaac Newton. Göz kamaştırıcı bir biçimde aynı dönemde hem bilimsel hem de felsefi bir devrim yaşanıyor. Bu tarihten itibaren bilim filozoflar için pozitif veya negatif anlamda temel referans noktası haline gelir. Bilim, entelektüel alanın geri kalanını yeniden düzenler. Peki entelektüel pratiğin sosyal olarak yeniden düzenlenmesi beraberinde neyi getirir? Tarihsel karşılaştırmaların da göstereceği gibi doğa bilginlerine yeni bir odaklanma, empirizmin yani deneyiciliğin güvenilir bir kaynak olarak belirmesi. Entelektüel hayatın temellerinde çok farklı bir yapısal değişim daha vardır. O da kilisenin entelektüel üretimin merkezi araçları üzerindeki kontrolü yitirmesidir. Entelektüel üretim araçlarının giderek sekülerleşmesinin bir sonucu olarak felsefe de bağımsız bir aktör olarak politik arenaya girer. İşte bu John Locke özelinde de oldukça dikkat çekicidir. Burada vurgulanması gereken felsefenin 1600'den itibaren kendi sahasında dünya tarihindeki herhangi bir dönemdeki kadar yaratıcı olduğudur. Gelelim özelde bugünün konuğuna, yani John Locke'a. 29 Ağustos 1632'de doğdu. Locke'un babası dönemin politikacıları ile iyi ilişkileri olan bir avukattı. Bu sebeple Locke da farklı dallarda eğitim alma olanağını buldu. Locke yaşamının uzunca bir bölümünü Oxford'da geçirir. Fakat örneğin Descartes'in aksine Locke zamanının politik meselelerinde de bir katılımcıdır. Bu konuyla ilgili Bertrand Russell'ın şöyle bir yorumu var. Locke'u hem empirizmin kurucusu hem de liberalizmin kurucusu olarak okuyabiliriz. Mesela para üzerine incelemeleri de dönem üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu durum John Locke'u İngiliz ekonomistlerin adeta öncüsü kılmaktadır. Çünkü 17. yüzyılda İngiltere'de parlamenterler ile kraliyet yanlıları arasında bir iç savaş çıkar. Galip parlamenterler olunca iktidar monarşiden alınarak parlamentoya devredilir. Bu süreçte John Locke fikirleri ve çalışmaları ile adeta bir kahraman haline gelir. O yüzden her ne kadar biz bugün onu sadece bilgi teorisi yani epistemoloji açısından konuşacak olsak da aslına bakarsanız John Locke dediğimizde bir siyaset ve ahlak filozofu olarak da onu görmemiz gerekir. Nitekim ahlak ve teolojideki problemlerin sorgulanmasında ortaya çıkan güçlükler aslında Locke'u insan zihninin güçleri ve sınırları hakkında genel bir inceleme yazmaya sevk eder. Başka bir deyişle Locke epistemoloji üzerine düşünmeye ve yazmaya tamamen pratik nedenlerle başlar. Felsefe tarihinde yaygın bir şekilde empirizm, rasyonalizm, deneycilik, akılcılık karşıtlığından söz ederiz. Her biri ayrı ayrı kendi yolunda ilerleyen Britanyalı 3 deneyici John Locke, George Berkeley ve David Hume'a karşı rasyonalistler René Descartes, Benedict Spinoza ve Gottfried Leibniz'e meydan okurlar. Oysa bakıldığında felsefe tarihi kitaplarının çoğunda gördüğümüz bu deneyiciliğe karşı rasyonalizm, akılcılık meselesi ya da deneyiciliğin tamamen tersine çevrilmiş bir akılcılık olduğu fikri biraz yanılsatıcı. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Aralarındaki farklılık taban tabana bir zıtlık değil. Çünkü empirizm dediğimizde biz aslında anlamını, hedefini epistemolojiden ziyade pratikte, hukuk ve politikada buluruz. O yüzden gelin Locke özelinde empirizme biraz daha yakından bakalım. Bizim bugün üzerinde özellikle duracağımız eseri insanın anlama yetisi üzerine bir denemede Locke nasıl düşündüğümüz sorusuna yanıt vermeye çalışan sistematik bir felsefe sunmaya çalışıyor. Bu yüzden kitabın ilk bölümü doğuştan idelerin eleştirisine yönelir. İkinci kitap şeylerin kaynağına, üçüncü kitap dilin bilgi ile ilişkisine, dördüncü ve son kitap ise ahlak ve dine ilişkindir. Tam da başlangıçta söylediğim gibi dördüncü bölümde Locke'un ahlak ve dine ulaşması oldukça dikkat çekici sanırım. Onun burada vardığı sonuç kabaca şöyle, bilginin ideler ile sınırlı olduğu. Ama ide derken neden bahsediyorum? Birazdan bunu anlatacağım. Zihnimde ide, idea, idea, düşünceler dediğim, fikirler dediğim şeyler duyumlardan gelir diyor Locke. İdelerin kaynağı, kökeni deneyimdir. Ya başka ne olacaktı ki diyorsanız bunun tam karşı istikametindeki fikri hatırlatmak isterim size. Örneğin Platon'un Menon diyaloğunda Sokrates'in Menon ile karşılıklı yaptığı bir diyalog var. Ve orada şöyle bir sonuca varıyoruz Platon'da. İnsan aslında bilmediği yeni bir şey öğrenemez. Biz öğrenmek dediğimizde sadece hatırlamaktan bahsederiz. Yani yeni bir şey öğrendiğimi zannettiğimde bile benim zaten doğuşta ruhumda var olan şeyleri hatırlıyor olurum. Ve buna da anamnezis teorisi diyordu Platon. Demek ki ben doğduğumda bende bazı katı idelerin olduğunu savunan bir görüş var. Locke ise diyor ki senin kafanın içerisindeki bütün idelerin en temelde dayandığı yer deneyimlerindir. Peki nasıl böyle bir yere gidiyor 17. yüzyıl gibi bir dönemde? O dönemde maddenin parçacık kuramı fikri kabul görüyor ve bu fikre göre bütün fiziksel nesneler en küçük parçacıklardan oluşur. Locke algıların da benzer bir mantığa göre işlediğini düşünür. Yani algılarımızda da arada bir nedenler zinciri olmalıdır. Zincir algılanan nesnedeki parçacıkların devinimiyle başlamalı, duyu organlarındaki parçacıkların bu hareketten etkilenmesiyle devam etmeli ve beyindeki parçacıkların hareketiyle son bulmalıdır. Ve bunun son bulduğu aşama görme, işitme, dokunma, tatma ve koku duyularının bilinçli bir deneyimidir. Burada deneyim derken kastettiği şey iki tane farklı form var. Sensation ve reflection, yani duyum ve düşünüm veya dış duyum ile iç duyum diyebiliriz. Duyular sayesinde bize dışsal olan dünyayı deneyimliyoruz. İdeler üzerine düşündüğümüzde de bu defa artık bir iç duyumdan, reflection'dan bahsediyoruz. Yani duyular sayesinde dış dünyanın deneyimi birinci kısım. Bu dış dünya deneyimi benim zihnimde zaten bazı ideler yaratıyor ve bu idelerin üzerine düşündüğümde ise reflection yapmış oluyorum ve böylelikle deneyimin iki farklı formundan söz ediyoruz. O yüzden Locke şunu anlamaya çalışıyor. Yani ben bir nesneye baktığımda o nesne bir portakal diyelim, yuvarlak, turuncu, sert, portakal gibi kokuyor gibi özelliklerden bahsettiğimde neden söz ediyor olurum? Bu süreç nasıl işler? Benim zihnimdeki bu portakal imgesi nasıl oluşuyor? Platon olsa şey derdi, bir tane portakal ideyası vardır ve aslında sen doğuştan o kavrama sahipsindir değil mi? Zihninde böyle bir kavram vardır. Aksi takdirde senin onu gördüğünde bu bir portakaldır demene imkan yoktur. Locke'a göre ise tam tersine çevrilmiş bir süreç görüyoruz. Biz bir nesneye baktığımızda o nesnedeki duyusal nitelikler birbiriyle birleşmiş veya karışmış olsalar da aslında bu nitelikler tek sıra halinde zihnime geliyor. O yüzden her şeyden önce tam da belirleyici iddiası şu, benim bütün zihinsel idelerim kaynağını dış duyumda bulurlar. Ve bu ideler duyular yoluyla zihin tarafından pasif bir şekilde alınırlar. Yani zihnim bunları alırken edilgindir. Sonrasında iç duyum ve dış duyum yoluyla edinilen bu ideler de aslında zihnin hiçbir rolünün olmaması anlamında da değildir. Çünkü duyusal şeylerin duyu organları üzerinde yaptıkları etkinin alıcısı olmak, bunlara açık olmak bile bir şey değil mi? Burada pasif edilgin bir durum var.
Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Çok ünlü bir paragraf var John Locke'a dair, onu okumak istiyorum. Zihnin hiçbir idenin olmadığı, hep söylediğimiz gibi üzerinde hiçbir karakterde yazının olmadığı beyaz bir sayfa olduğunu varsayalım. Bu zihin nasıl donanacaktır? İnsanın o devingen ve sınırsız imgeleminin sınırsız bir çeşitlilik içerisinde zihne işlediği bu birikim nereden geliyor? Zihin, aklın ve bilginin bütün materyallerine nereden sahip olmuştur? Buna tek bir sözcükle yanıt veriyorum, deneyimden. İşte bu fikir bizi yüzyıllardır süregelen bir öğretinin reddine götürüyor. İlk kez Sokrates ve Platon'da gördüğümüz doğuştan idelerin reddi meselesini. John Locke, Batı felsefesinin iliğini işlemiş bu fikirle denemenin ilk kitabında savaşır. Çünkü o dönem zihnin her şeyi sanki böyle deneyimi önsel olarak bildiği varsayılıyor, her nasıl oluyorsa. Descartes ve Leibniz'e kadar neredeyse bütün filozoflar en değerli bilgimizin çoğunun deneyimden kaynaklanmadığını öğretir. Bu nedenle Locke'un bu bakış açısının iyi bir deneyici, cesur adım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ne dedi? Doğuştan hiçbir ide, doğuştan hiçbir kavram yoktur. Dolayısıyla Tanrı idesi de doğuştan bir ide değildir. Bu yüzden örnek olarak mesela yeni doğmuş bebeklere bakabiliriz. Eğer yeni doğmuş bebekleri dikkatle incelersek, onların dünyaya dair pek çok fikirle geldiklerine inanmak için çok az sebebimiz olduğunu söyler. Bu noktada tekrar bir paragrafını okuyacağım. Cahil insanlar ve çocukların bu ilkeleri bilmemeleri doğuştancı teoriye karşıt bir şeydir. Bunlar olarak zihnimize kazanmış ideler değillerse nasıl olur da doğuştan olurlar? Yani ben doğuştan bilgiye sahipsem, bebekken dünya hakkında bazı bilgilere sahipsem neden buna dair herhangi bir emare yok? Eğer ki doğuştan bu bilgiye sahipsem ve ben onu kullanmıyorsam, yani hatırlamıyorsam, o benim hatırlamadığım bir şeyse aslında bu da zaten bir bilgi sebebi değil. Hani Platon diyor ya, öğrenmek hatırlamaktır. Senin ruhunda vardı aslında ama sen onu hatırlamıyorsun dedi. Bu noktada da Locke'un dediği şey şu. Öyleyse onlara doğuştan demenin anlamı yok. Çünkü insanın sahip olduğu idenin bilincinde olmaması gibi bir durumdan bahsedebilir miyiz? Bu noktada ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ne dersiniz, haklı mı? Çünkü Locke'a göre doğuştan ideler öğretisi aslında bir ön yargı öğretisi. Bu ilkelerin hiçbiri doğuştan değil. Ya evet, kesin ilkeler olabilirler ama doğuştan oldukları için değil, başka türlü düşünmemize imkan vermediği için bu ilkeler kesin ilkelerdir. Hiçbir şekilde hayatı boyunca bal tatmamış, balla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan, bal kelimesi lügatında bile olmayan bir insanın doğuştan zaten bal kavramına, bal idesine sahip olduğu, bal deneyimledikten sonra bu fikri hatırladığını söylemek de bir sorun olduğunu söylüyor. Çünkü daha önce bal kavramına dair hiçbir fikri olmayan, hiçbir şekilde deneyimlemeyen biri aslında bal bilgisine sahip değildir. Onda bal denilen bir kavram yoktur. Bal idesinin ortaya çıkmasının yegane yolu onun deneyimidir dedi. Burada şunun altını çizmek lazım. Locke doğuştan gelen fikirler öğretisini reddetse de insanların doğuştan gelen kapasitelerini reddetmiyor. Çünkü insan algı ve akıl yürütme gibi kapasitelere sahip ve onun bu kapasitelere sahip olması zaten insan bilgisi ve kavrayışını mümkün kılıyor. İyi, tamam, bunları söyledik 17. yüzyılda ve günümüzden bakıldığında çok da çarpıcı sonuçlar gibi gözükmese de şunu düşünmenizi istiyorum. Antik Yunan'ın en büyük filozofları doğuştan ideler öğretisini benimseyen insanlar, sonrasında Orta Çağ boyunca doğuştan ideler öğretisi sayesinde biz Tanrı'nın kanıtlandığı argümanlardan bir tanesine daha gidiyoruz. Hatırlar mısınız bilmiyorum, Orta Çağ serisinde Tanrı'nın varlığı üzerine ontolojik kanıttan, a priori bir argümandan bahsetmiştim. Orada bazı filozoflar şey der: ben doğanın hiçbir kısmında, yani gündelik yaşantımda Tanrı'yı deneyimlemem, mükemmelliği bile deneyimlemem. Ama ben Tanrı dediğimde sen benim ne kastettiğimi bilirsin. Yani benim zihnimde Tanrı dediğimiz bir kavram var. Demek ki Tanrı fikrine ben doğuştan sahibim. Bu da Tanrı'nın var olduğunun kanıtıdır demiştim. Böylesi bir ortaçağ kültürünü düşündüğümüzde işte iyilik, güzellik, adalet gibi matematiksel kavramlar gibi şeylerin bende bir doğuştan ide olduğunu söyledikten sonra 17. yüzyılda bilimin gelişmesi, empirizmin, deneyiciliğin yükselmesinin ciddi sonuçları olacak tabii ki. Çünkü bunun yansımalarından bir tanesi, o halde Tanrı fikri de doğuştan değilse bu fikir insanı doğrudan ateizme de götürebilir gibi bir iddia çıkar. Çünkü Locke'un zihinde hiçbir ide yoktur ki daha önce duyularda olmasın şeklindeki formülü bir açıdan Tanrı'nın da inkarı anlamına geliyor. Bu yüzden de bakıldığında aslında empirizm, deneycilik dediğimiz akımın son temsilcisi olan David Hume'un yaşamının son yıllarında büyük bir şüphecilik ve Tanrı tanımazlığa sürüklenmesi de şaşırtıcı değil. Siz sadece kafamdaki ideler ve bilgi deneyim aracılığıyla kurulur dedikten sonra metafizik alana ilişkin iddialarınızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalırsınız. Peki bu noktada şunu söylemek lazım. Locke Tanrı tanımaz mıydı ve öyle bir sonuca mı vardı? Hayır. Aslında bakarsanız John Locke Tanrı'nın varlığının doğuştan idelere başvurmaksızın da kanıtlanabileceğini düşünmüştü. Hatta onu takip eden kuşak da ateizmin değil deizmin altın çağıdır. Tanrı evrenin yaratıcısı ve ilk nedeni olarak vardır ama sonrasında evrene müdahale etmez şeklinde özetleyebileceğimiz deist görüşler Locke'dan önce de mevcuttur. Ama Locke'un peşinde merkezi hale gelir. Çünkü popüler deistlerin birçoğu da aslında bakıldığında Locke'un yakınlarında bulunur. Onun felsefi ağının bir parçasıdır. Hatta dönemin en ünlü deistlerinden bir tanesi bizzat Locke'un vesayetinde eğitim gören 3. Shaftesbury kontudur. O yüzden Locke'un etkisi sanki ateizmi de kapı aralamış gibi gözükse de buradaki doğru yorum aslında buradan bir deizmin çıkacağı. Buralarda deizmden, ateizmden, teizmden yer yer bahsediyorum ama dinleyenler için bazı boşluklar kalıyor olabilir. Çünkü tam olarak bu öğretilere giriş yapmıyoruz. Bunun sebebi bir din felsefesi serisi çekmekten ziyade her filozofu en önemli hale getiren sorular üzerine odaklanmak. Bu bölümde Locke'un doğduğumuz anda sahip olduğumuz herhangi bir ide, bir bilgi var mı konusuna karşı çıkışını konuştuk. O ise doğduğumuz anda zihnin boş bir levha yani tabula rasa olduğunu, kafamın içerisindeki zihnimdeki bütün idelerin ise en temelde deneyimlere dayandığını söylediği oldu. Gelecek bölümde ise George Berkeley'i konuşacağız ve George Berkeley'nin öğretileri Matrix filmine de ilham veren felsefelerden bir tanesi. O yüzden adım adım empirizm ve deneyiciliğe devam edelim. Gelecek bölümde görüşmek üzere, meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var, kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.